Ayrım 11. Ağrının derinliği. Ece Temel Kur'an. Sayfa 183. Kötülerin ve iyilerin savaşı. Hayır, hayır. Ben öyle bir şey söylemedim. Oysa kaç kere sormuştum. Emin misiniz bunları söylemek istediğinizden? Yayınlanınca tedirgin olmanızı istemem diye. Buna rağmen Paris'te yaptığımız heyecanlı röportajın gazetede yayınlanmasından sonra çok öfkelenmişti. Bir mektup yazıp röportajın neresinde yanlış olduğunu sorduğumda da cevap vermemişti. Çünkü söylediklerin hepsi söylediği şekilde yazılmıştı. Onu öfkelendiren öyle sanıyorum ki hatırlamaktı. İyinin ve kötünün nasıl içine yerleştirildiğini, bunu nasıl ilk günkü gibi hiç sorgulamadan bugüne kadar getirdiğini fark etmesi ama en önemlisi bütün bunları bir türkü anlatmış olmanın sarsıntısıydı. Öfkeliydi çünkü bir türkü söylememesi gereken şeyleri söylemişti. Annesinin gözyaşını kötü ile paylaşmıştı. Üstelik bu ihanetinin gazetede yayınlanması son derece insani bir biçimde onu öfkelendirmiş, öfkesi de söylediği şeyleri yalanlamasına yol açmıştı. Yalanlaması gereken neydi peki? Isabel, başka bir çevirmen ve yurttaş tanıklığında yapılan bir röportajı olmamış varsaymak isteyecek kadar korkunç olan neydi söylediklerinde? Etrafta tatlı bir Fransız sonbaharı, genç, flörtçü ve şaraplı. Tatil günü neşesi oturduğumuz kafenin bahçesine doluşmuşken masada hafif gergin bir hava var. Çünkü ve elbette Ermeni meselesini konuşuyoruz. Ve ne kadar diyalog yanlısı olsa da masada oturan Ermeni entelektüeli, Türkler diyor, Ermenilere köpek gibi davrandılar. Sözleri bir Türk gazeteciyle Türklere gönderdiğini bildiği için hep biraz intizar dolu. Yine de adaletli bir bakış açısı tutturmaya çalışıyor. Ermenilerin böyle bir tavrı var. Türk hükümetiyle halkı aynı kefeye koyuyorlar. Ben Türk halkının değil, hükümetlerin inkarcı olduğunu düşünüyorum. Diasporada da, Türkiye'de de uç noktalar var. Şahsen üzüldüğüm nokta Türkiye'de bu konuda yazılmış kitapların okunmaması. Güceniyorum buna. Başka bir şekilde görecekler okuduklarında. Benim sınırlarım yok. Bu konuyla ilgilenen Türk entelektüelleri kardeşlerim olarak görüyorum. Ama tabii ki iki taraf içinde bir baraj var. İnkarcı Türkleri anlıyorum. Birkaç kuşak travma aldı bu hikayeden. 1915'te Ermeniler katledildiğinde Türkler Ermenilere köpek gibi davrandı. Bizim de üzerimizde bunun izleri var. Peki Ermeniler için baraj ne? Bize Türkler nefretle anlatıldı. Anlatanlar bir katliam yaşamışlardı çünkü. Bu yüzden Türkiye'ye hala ayak basamayan benim yaşımda insanlar vardır. Ama ben 25 yıl önce bütün Türkiye'yi gezdim. Siz soykırım değil katliam dediniz diyorum. Fark etmez diye cevap veriyor. Ama diyorum zaten kavga bu sözcük yüzünden çıkıyor. Bunun teorik bir mesele olduğunu söyleyip devam ediyor. Bu isim sonradan çıktı ama Türkler Ermenileri yok etmek için tehcir ettiler. Böyle bir niyetleri vardı tabii ki. Barajın biraz da sözcükler sayesinde yaratıldığını düşündüğümü söylüyorum. İki tarafın kodları farklı. Mesela Ermenileri o dönemde kurtarmaya çalışan Türkler de var ama bu pek bilinmiyor. Tarihi bilseler belki aramızda kodlar bakımından bir denge oluşurdu. Böyle bir dengenin oluşmasının, diyaloğun mümkün olup olmadığını soruyorum. Biraz düşünüyorum. Çok hassas bir durum. Ermenilerin arasında diyaloğu asla kabul etmeyecek insanlar da var. Dili yumuşatacak insanlardı. Nihayetinde Ermenilerle Türkler aynı gemideler ama Türkiye bir yalanın üzerinde yaşıyor. Çünkü yalanın üzerinde oturduklarını anladıkları zaman onlar için kötü sonuçları olacağını biliyorlar. Türkiye'nin Avrupalı olmak istediğini görüyoruz ama bunun için Ermenilerle meselesini halletmesi lazım. Peki bu Fransız meclisinden çıkan yasa, ona göre bu diyaloğu zorlaştıracak bir şey değil mi? Cezalandıran yasalar kötüdür ama bazen de gereklidir. Biz diaspora olarak bu yasanın gerekli olduğunu söylemeye mecburuz. Bazı Türkler limitlerini aşıyorlar konuşma özgürlüğü konusunda. Bunu da Ermeniler kaldıramazlar. Ama Türkiye'deki Ermenilerin çoğu bu ve benzeri yasaları istemiyor. Bu konuda ne düşünüyor? Türkiye'deki Ermenileri anlıyorum ama Fransa'da bu yasaya ihtiyacımız yok diyen bir Fransız da görmedim. 91 yıldır saygı bekliyoruz. Çok uzun zaman oldu. 64 yaşındayım ve 18 yaşından beri bunun için çalışıyorum. Çocukluğumdan beri soykırım atmosferinde yaşıyorum. Bazı aşırı milliyetçi örgütlerin de üyesi oldum ama dersimi aldım. Biliyorum ki Türkiye Ermeni lobisini suçluyor soykırım meselesi için. Öyle bir Ermeni lobisi yok ama öte yandan her Ermeni tek başına bir lobidir. Niye her Ermeni bir lobidir diye soruyorum. Her Ermeni nasıl bir lobi haline gelir? Yani en derininize baktığınızda bunun nedenini nasıl açıklarsınız? Biraz düşünüyor. Parça parça konuşmaya başladığımız zaman anlaşılıyor ki bu hikayenin onun içinde tam olarak haritalandırılmamış kısmına geliyoruz. Yazar olarak hep sürgünü yazdım. 20 yaşında yazdığım şiirler bile sürgünle ilgili. Oysa Fransa'da doğdum. Ama annemlerin sürgünlüğü benim bilincime işlemiş. Bu yüzden de kendimi Fransız hissetmiyorum. Ermenistan'a gittiğimde orası da benim değil. Bu kalıcı bir duygu. Dünyanın evsizleri gibiyiz hepimiz. Ama benim aklım annemin konuşmalarıyla biçimlendi sanırım. Buradan sonra benim soru sormamı beklemiyor. Durup düşündükten sonra neredeyse kendi kendine konuşmaya devam ediyor. Annemler çocukken terk etmek zorunda bırakıldıkları köylerinden olan ve burada yaşayan insanlarla oturup geceleri konuşurlardı. O köyü kusursuz bir yer olarak anlatırlardı hep. Onlar için terk ettikleri yer cennet gibi olmaya başlamıştı bir süre sonra. Böylece eski Ermeni toprakları benim kafamda bir destan, bir mit halini almaya başladı. Tabii ki bu bir rüyaydı. Benim kuşağım bir rüya kuşağıdır zaten. Rüyaların peşindesiniz yani diyorum sadece. O devam ediyor. O zamanlar annelerimiz kendi çocukluklarından yoksun kaldılar. Zaten Türkiye'ye gidince insan görüyor, anlatılan yer değil orası. Aslında biz bütün bir hayatımızı mitik topraklara verdik. Doğrusu ben Ermenilerin biraz deli olduğunu da düşünürüm bu yüzden. Çünkü insanların varoluşlarının doğdukları yere ait olmadıkları fikri üzerine kurmaları son derece tuhaf bir durum. Hatta annelerinizin çocukluk anılarını kurtarmaya çalışmak, nihayetinde onların anlattıkları çocukluk anılarındaki ülke bizim çocukluğumuzda hatırladıklarımız ne kadar nesnel ise o kadar nesnel. Çocuk hatıraları üzerine bir kuşağın gerçeğini kurması, hatta hayatını bir önceki kuşağın çocuk hatıraları üzerinden yaşaması hakikaten de biraz tuhaf olmalı diyorum. O son cümlelerini söylüyor. Onların kayıp çocuklukları benim çocukluğumu da yok etti. Kayıp çocukluk hikayeleri karşısında biz nasıl çocukluğumuzu yaşayabilirdik? Ben aynı şeyleri çocuklarım yaşamasın diye 1915'i onlara anlatmadım. Ama benim annem, büyük annesi anlatmış elbette. Oysa ben çektim, onlar çekmesin istemiştim. Ama artık biliyorlar. Sıradan sayılabilecek bir biçimde başlayan konuşmanın kendi dibini kaza kaza buralara geleceğini tahmin etmemiştik. Sanırım şimdi kendi sözlerini dinliyordu tam söylerken. İçinden çıkan bu cümlelere bakıyordu çıkarlarken. Cümleler bir illüzyonistin birbirine bağlı mendilleri gibiydi. Çektikçe yenileri çıkıyordu. Başladığı düşünce akışının sonu görünmüyordu. Annesinin kaybedilmiş çocukluğu. Kendisininki. Bir kuşağın kayıp çocukluğu sonraki kuşakların da çocukluklarını yiyor. Diaspora kayıp çocuklar ülkesi olarak böyle çoğalıyor demek ki. Bu yüzden öyle konuşuyorlar hep. Neredeyse bütün Ermeniler. Çocukken canları yanmış gibi. Yaptığım bütün konuşmaları geri sarıyorum. Ermenistan'da, Paris'te. Çocukluklarındaki gibi taşıyorlardı içlerinde çocukken dinlediklerini. Hep. Üstelik onlara da çocukluk hikayeleri anlatılmıştı birçoğun acısıyla. Annelerin çocukluklarını kurtarmak isteyen. Çocuklardı diaspora. İmkansız bir acıyı tedavi etmeye çalışan. Bu öfke de oradandı. Annenizin çocukluğu alınsa siz de yalın kılıç gitmez misiniz alanın üzerine? Bir çocuğun çektiği acı çok büyüktür hep. Çünkü çocuk çok küçüktür, çok küçüktür dünyanın önünde. Bu yüzden belki ne zaman bir Ermeni ile konuşsam Türkiye çok güçlü diyor. Biz çok güçsüzüz. Belki de bu acı etrafı ne kadar çok yetişkinlerin sözcükleriyle donansa da aslında hep bir çocuğa ait olarak kalıyor içlerinde. İnsan niçin acı hikayeleri geçirmek ister kendinden sonra gelene? İnsan acıyı niye aktarmak ister? Asıl soru bu galiba. Sonra çıkartıp beni kulağıma bir tel soktular. Açılmıştır herhalde şimdi dedi doktor gülerek. O günden beri kulağım çok üzüldüğüm zaman tıkanır. Duymamak için herhalde. Belki de ilk içeri alındığım zaman da bu yüzden tıkanmıştı zaten. Duymamak için. Annemin siyasi tutuklu olarak içeri alındığı 1971 yılında, beni doğurmadan tam 2 yıl önce yaşadığı bu hikayeyi dinlediğimde belki de ilkokula gidiyordum. Hikayenin başka ayrıntılarını da en az bunun kadar net, neredeyse anlatılırken kullanılan sözcüklerle hatırlıyorum. Havanın ne kadar sıcak olduğunu, annemin üzerinde ne olduğunu, sorgu sırasında eteğinin açılmasından duyduğu sıkıntıyı, sorguya giren polislerin gözlerinin renklerini. Hep başıma bir gün benzer bir şey geleceğini düşünerek, bundan korkarak ve belki de başıma aynı şeyin gelmesi için hep siyasi konulara ilgi duyarak büyüdüm. Belki ben de bir kaybın çocuğuyum. Tıpkı Ermeniler gibi, birçok başkaları gibi. Ama annem, o neden anlattı bana bunu çocukken? Çocuk olduğumu bilmiyor muydu? Bu hikayenin ışıklı aklıma gölge düşüreceğini tahmin edemez miydi? Kurban anlatarak iyileşir. Anlatmak iyileşmektir. Doğurduğumuz çocuklar ise bizi sonsuz severek, acımızın genetiğini bizimle paylaşarak yalnızlığımızı hiç kimsenin yapamayacağı kadar çok hafifleten müttefiklerimiz. İçlerine umutlarımızı, beklentilerimizi, hayallerimizi ve yeminlerimizi koyduğumuz, geleceğe bıraktığımız büyüyen cam şişeler. Belki de bize yaptığı haksızlığın öcünü hayattan böyle alırız. Katilimize ulaşamadığımızda kurbanlığımızın yalnızlığını çocuklarımızla kabileleştirerek, bir gün katilimize ulaşacak yeni bir ben üreterek, hayatın bize bıraktığı haksızlığın ve yalnızlığın ortasında insani belki de içgüdüsel bir dayanışma. İnsan sadece kendisini değil, acısını da yeniden doğurur bütün çocuklarında. Çocukluğumuzu ve çocuklarımızı yese de yine de acı hikayeleri aktarırız bizden sonra gelenlere. Peki insan acısını nerede biriktirir? Louvre Müzesi'nin önden geçiyoruz Isabel ve yurttaşla. Hatırlamanın eksik aynası müzeler. İnsanlık kendine geçmişten güzel olan kalsın istiyor. Müzeler taşın fazlalıklarını çıkarınca ortaya çıkan heykel gibi. İnsanın irinini atınca geriye kalanlardan oluşuyor. O atılan irinler nerede biriktiriliyor peki? Müzelere girmeyen onca kan, ter ve irin insan etinde fısıltı halinde bir müze olarak kalıyor. Faniler ahir bir bilgiyi eksilterek, çoğaltarak hatırladıkları bir acıyla aktarıyorlar kendilerinden sonra gelenlere. Sonradan gelenler acıyı yaratan bilgiyi değil, sadece acıyı taşıyorlar içlerinde. Sonradan öğrendikleri sözcüklerle yeniden adlandırmak zorunda kaldıkları bir acı. Müzelerde kaideler üzerine konup altına insanlık adına ne kıymetli olduğu yazılamayan milyonlarca yaşantı çocuklarda saklanıyor. Bazen bir zulmü izlemenin, sonradan öğrenip dinlemenin o zulmü yaşamaktan daha yaralayıcı olduğunu bilmeyen ve hep yeterince acı çekmediğini düşünerek acı çeken çocuklara. Artık biraz da ben konuşacağım. Bir sigara istiyor Isabel. Şu yasayı istemeyen tek bir Ermeni yoktur meselesi. Sigarayı yakıyor zarif bir öfkeyle. Yok öyle bir şey. Türkiye hakkında bu kadar öfkeli konuşurlarken, sanki bizi bir tek Türkler susturuyormuş gibi konuşurken, neden bilmem hep unutuyorlar Fransa'da yaşananları. Ermeni gençlerin soykırım anmaları sırasında kiliselerden toplanıp götürüldüğünü, bunu Fransa'da olduğunu unutuyorlar. Kederleniyor sanki biraz. Ara Toranyan röportajı sırasında Govcian'ı anlattığımda ve en son yaptığımız röportajda uzun uzun susmuşken şimdi diasporanın içindeki öteki ses olarak konuşuyor. 1915 konusunda konuşturmadılar insanları Fransa'da. Yıllarca soykırım diyenleri bir kişi bile dinlemedi. 24 Nisan'da bildiri dağıtmaya çalışan gençler 70'lerin sonunda polis tarafından hırpalanarak gözaltına alındı. Şimdi niyeyse bu yasadan sonra kimse bunları hatırlamıyor. Peki burada konuşmamızı yasaklamadılar ama kimse soykırımla ilgili ne yazdıklarımızı bastı ne söylediklerimizi dinledi. 40'lı yaşlarının başındaki ve aslında çok sakin bir kadın olan Isabel heyecanla devam ediyor hızını alınca. Diasporadaki öfke sadece Türkiye'ye değildir. Fransa'ya da öfkeliler. Çünkü buraya geldiler ve yaşamlarını kurdukları bu ülkede bile onları kimse dinlemedi. Ama şimdi, özellikle de bugünlerde artık kimse bunlardan söz etmiyor. Bizi susturan sadece Türkiye dış politikasıymış gibi konuşuyor herkes. Isabel tutkuyla devam ediyor. Ama gerçekler de bilinmeli. Bütün bunlar konuşulurken yaşadıkları, hatta vatandaşı oldukları ülkenin de onlara ne yaptığını hatırlamalılar. Isabel'in eksik hatırlama ile hakikate yapılan haksızlık karşısında nasıl öfkelendiğini izliyorum. Hatırlamak, bütün olup bitenleri geri çağırmak değildir. Hatırlamak, geçmişi yeniden düzenlemektir. Bugün ayakta kalmamız için gereken bilgiler neyse, o bilgileri kenara ayırarak bir unutma sürecidir. Hatırlamak budur. Belli ki sadece Türkler için değil, Ermeniler için de böyle. Isabel'in anlattıklarına bakılırsa. Isabel sigarasını yere atıyor ve dumanı üflerken ertesi gün için uyarıyor beni. Çok dikkat etmen gerekecek. Çünkü şimdiye kadar karşılaştığın en karizmatik Ermeni ile tanışacaksın. Senin yerinde olmak istemezdim. Ertesi sabah yapacağımız korkunç röportaj için beni uyaran sadece Isabel olmuyor. Ama daha önümüzde bir gece var ve yurttaş kesinlikle tek bir Ermeni röportajı daha dinlemek istemiyor. Kesinlikle eğleneceğiz. Yurttaş bu tür hatıralara çok önem verdiği için Ece Paris'te. Yurttaş Paris'in tadını çıkarıyor. Fotoğrafları çekiyoruz. Torunlarımıza ne göstereceğiz diyor. Tabii ki maceralarımızın fotoğraflarını. Yurttaş çektiğimiz havalı fotoğrafları gösteriyor. Sonra başkalarına göstereceğimiz fotoğrafları. Arkada Jean d'Arc, önde ben. Arkada Eyfel, önde yurttaş. Ne kadar basit. Tıpkı diasporanın Türkiye'deki fotoğrafları gibi. Tuzlu kuru Avrupalı Türkiye düşmanları. Dertleri, günleri Türkiye'nin başı dertten kurtulmasın. Bu fotoğrafı bölmek, daha karmaşık olan gerçeği anlatmak nasıl mümkün olacak peki? Her şeyi tek doğruymuş gibi basitçe gösteriveren fotoğraflar varken, kim dinler bir Paris gezisinin o fotoğraflar kadar kusursuz geçmeyeceğini? Zaten o fotoğraflar biraz da kendinize aslında kusursuz olmayan bir hikayeyi basit ve kusursuz olduğunu belirtmek için çekilmez mi? Herkes için iyidir böylesi. Sen basitleştirirsin hikayeyi. Fotoğraflara bakıp iyi bir hikaye dinlemek isteyenler de ihtiyaçları olanları alırlar. Kalabalıklara derin bir hikaye anlatmak hep zordur. Son derece politikleşmiş, iki tarafta da hırsla basitleştirilmiş bir diaspora fotoğrafının gerisinde neler olup bittiğini kimse duymak istemez. Ama yine de anlatmanın bir yolu var mıdır acaba? Zor iş, ne diyeyim? Böyle diyor Özgür. Özgür Mumcu, Sorbonne Üniversitesi'nde devletler hukuk doktorası yapıyor. Alexis Gogean röportajından sonra tanışmışız ve diasporada gördüklerimden sonra yazmanın ne kadar zor olduğunu anlatıyorum ona. Ermenistan yazı dizisinden sonra başıma gelenleri, olup bitenlerin komik versiyonunu anlatırken birden konu gelip dayanıyor masadakilerin Ermenilerle ilgili olarak farkına varmadan öğrendiklerine. Yurttaş sokaklarda söylenen, Ermenileri aşağılayan küfürleri söyledikten sonra aslında benim de bildiğim, nereden duyduğumu asla hatırlamadım o tekerlemeyi söylüyor. Madem ki Ermenisin, istemeden vermelisin. Terbiyeli yetişmiş çocuklar olarak bunu nasıl öğrenmiş olabileceğimizin tiksintisi içindeyken Özgür dağıtıyor masadaki tuhaf havayı. Kimse benden daha acayip olamaz bu konuda. İlkokulda üç silah şörleri okuyordum. Yıllarca D'Artagnan'ı Ermeni zannettim. Efendim? Öyle işte. Herhalde televizyondan dolayı. O zamanlar bu asala mevzuları vardı sanırım. Ermeni terörist lafını duyduğumu hatırlıyorum. Ne bileyim, Ermenileri isimleri yanla biten kötü adamlar zannettiğim için D'Artagnan'ın da Ermeni olduğuna emindim. Aksi gibi adamı da seviyorum ama Ermeni olduğu için nefret etmem gerekiyor ya. Sürekli kötü bir yanını bulmaya çalışıyorum. Böyle böyle epey uğraştığımı hatırlıyorum D'Artagnan meselesiyle. Kahraman Türk çocuğunun kötü kalpli Ermenilere karşı direnişi. Bir çocuğun kötü ve iyiyi bellemesinin ne kadar anlık bir şey olduğunu, bir anlık bir öğrenmenin nelere yol açabileceğini konuşuyoruz. Özgür bir hikaye daha anlatıyor. Hippilerden de ödüm kopardı benim küçükken. Nasıl yani? Acayip korkardım. Çünkü bir gün babaannem de televizyon izlerken Amerika'da işlenen bir cinayetten bahsediyordu haberler. Katillerin fotoğrafını gösterdiler. Herhalde uzun saçlı adamlar filandılar. Babaannem de bir an aman hippiler yine adam öldürmüşler deyiverince ben de film koptu demek ki. Bekledim günlerce hippiler gelecek diye. Deli gibi gülüyoruz buna. Amansız hippileri bekleyen Özgür, hain Ermeni terörist D'Artagnan'a karşı. Kim bilir neler neler daha çıkacak kaslak akıllarımızı. Ama bunun için zamanımız yok. Yarın o korkunç röportaj var ve son derece eğlence yanlısı Özgür bile uyarıyor bu konuda beni. Oo, dikkat et. Fransız politikasının retorik ustasıyla konuşmaya gidiyorsun. 11. ayrımın sonu sayfa 197.